Her yerde tehdit edici bir şeyden duyulan korkuyu hissediyorsunuz. Yakında tehlikeli ve iğrenç bir şeyin kopacağı, bir felaketin yaklaştığı hissi var. Zemin hazırlayanlar dahil, herkes bunu hissediyor. Birinci Dünya Savaşı her ulusun tarihinde köklü değişimler yarattı. Kimisinde derin izler bırakırken kimi ülkelerin kaderini kökten değiştirdi. Siyasetini, ekonomisini, kültürünü, yaşayış şeklini. Bütün taşları yerinden oynatacaktı. Bu savaş bir değişim hikayesi yaratırken bazıları içinde bir yok oluş hikayesi yazacaktı. Makamını, rütbesini, gücünü, topraklarını kaybedenlerin dünyaları başlarına yıkılacaktı. Ama bazıları için kurtuluş bu kadar kolay değildi. Bu tehlikeli oyun bazılarının canına mal olacaktı. Büyük umutlar besleyerek ordularını marşlar ve tezahüratlar eşliğinde cepheye süren monarklar aynı silahlarla kurşuna dizilecekti. Bu savaş tarihe monarkların mezarlığı olarak geçti. Savaş başlarken tacın sahipleri Avrupa'nın birçok ülkesine hükmediyordu. Savaş bittiğinde hepsinin tacı ayaklar altına alınacaktı. Almanya'da Hohenzollern, Avusturya Macaristan'da Habsburg, Türkiye'de Osmanlılar tacın sahibiydi. Sınırları Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan bir başka hanedan daha vardı. Romanovlar olarak bilinen bu hanedan Çar adı verilen krallar tarafından yönetilmekteydi. 19. yüzyıl başlarında neredeyse tüm Avrupa'yı yenen adamı Napolyon Bonaparte'ı durdurmayı onlar başarmıştı. Yeni Avrupa düzeninde söz sahibi olan az sayıdaki devletten biri olmayı başaran Çarlık Rusya, onların elinde güçlenmişti. Gücünün zirvesindelerdi. Asırlık düşmanları olan Türkleri de bir dizi savaşta yenerek bölgenin en güçlüsü olmayı başarmışlardı. Avrupalılarca Büyük Petra olarak anılan hükümdarlarıyla başlayan imparatorluk ülküsü, 19. yüzyılda gerçeğe dönüşüyor gibiydi. Fakat hanedan, iyisiyle kötüsüyle bir hanedandı. Her devlette olduğu gibi başarılı ve başarısız hükümdarlar vardı. Rusya için 1800'lü yılların sonuna doğru zarlar bir kez daha atılacaktı. En ihtiyaç duyulan zamanda kader Ruslara bir imparator vermeyecekti. Avrupa 19. yüzyılın sonuna gelinirken bir değişim sancısının eşiğindeydi. 1815 yılında Viyana'da inşa edilen Avrupa düzeni yeni oyuncuların sahneye çıkmasıyla yıkılmak üzereydi. İleride Almanya'nın kurucu unsuru olacak Prusya Krallığı günden güne güçlenmekteydi. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun küllerinden doğan Alman Konfederasyonu yeni Avrupa'nın baş mimarlarından olacaktı. Almanların Prusya önderliğinde birleşmesi ve bölgede bir güç haline gelmesi için çaba harcayan 1. Wilhelm, Fransız ihtilalinin önemli isimlerinden Mirabeau Kontu Honor Gabriel Riquetti'nin bazı devletlerin ordusu vardır. Ancak Prusya ordusunun devleti vardır sözüne uygun şekilde askeri harcamaların arttırılması için meclisten talepte bulunmuştu. Ancak talep, meclisteki liberaller ve diğer muhalifleri tarafından engellenmişti. Bunun üzerine muhafazakar siyasetçilerin desteğiyle tarihe demir şansölye olarak geçecek Otto von Bismarck hem başbakanlık hem de dışişleri bakanlığı görevine getirildi. Bismarck göreve geldiği ilk günlerde Prusya Meclisi'nde tarihi bir konuşmaya imza atarken sözlerini şöyle bitirecekti. Prusya'nın Almanya'daki konumunu liberalizmi değil gücü belirleyecektir. Prusya gücünü yoğunlaştırmalı ve birkaç kez gelip geçmiş olan uygun anı beklemelidir. Viyana anlaşmalarından bu yana sınırlarımız sağlıklı bir siyasi yapı için yanlış tasarlanmıştır. Günün büyük sorunları nutuklarla ve çoğunluk kararlarıyla değil, demir ve kanla çözülecektir. Bismarck, demir ve kan politikasına Danimarka ile başladı. Almanlar ve Danimarkalılar arasında uzun yıllardır tartışmaya konu olan Schleswig-Holstein dükalıkları meselesi Bismarck dönemine kadar çözülememişti. Bu konu o kadar uzun süre gündemi meşgul etmişti ki Birleşik Krallık Başbakanı Lord Palmerston bu konuyu 3 kişi biliyor. Birincisi Kraliçe Victoria'nın kocası Prens Albert fakat ölmüştür. İkincisi bir tarih profesörü ama o da bunamıştır. Üçüncüsü de ben fakat ben de unuttum diyecekti. Schleswig, Holstein ve Lauenburg dukalıklarının nüfus çoğunluğu Almanlardan oluşmaktaydı. Alman Birliği'nin ilk adımı olarak Bismarck bu bölgeyi Prusya'ya katmak istiyordu. Doğal olarak İngiltere ve İsveç, Prusya'nın Kuzey Denizi ve Baltık'ta kuvvetlenmesine karşı çıkacaktı. İngiltere'nin tutumu karşısında Prusya kendisine dost aramaya başladı. Fransa yardım etse bile yardımına karşılık muhtemelen Almanlardan Ren kıyılarını isteyecekti. Avusturya ise Cermen Konfederasyonu içinde Prusya'nın üstün duruma geçmesini istemiyordu. Haliyle yardım etmesi pek mümkün gözükmüyordu. Şartlar Bismarck'ı Rusya'ya itiyordu. Eğer Ruslar Almanlara destek verirse diğer devletlerin muhalefeti dengelenirdi. Fakat Bismarck, Danimarka ile bir çatışma halinde Rusya'nın nasıl davranacağından emin değildi. 1863 yılında patlak veren Leh isyanı, Rusya kozunu elde etmek için Bismarck'a aradığı fırsatı verecekti. Kırım Savaşı'nda alınan ağır yenilgi, Rusya'nın iç yönetimine de yansıdı. Ağır yenilginin ardından Çar II. Alexander, 5 Mart 1861'de serfliği, yani köylülerin toprak sahiplerine olan esaret sistemini kaldırdı. Kurtuluş Kanunu olarak bilinen bu reform hareketiyle köylü, toprak sahiplerine esir gibi çalışmaktan kurtarılıyor ve aynı zamanda toprak sahibi de yapılıyordu. Bu durumdan ümitlenen Polonyalılar da benzer haklara sahip olma arzusuyla harekete geçti. Ancak Çar'ın buna cevabı çok sert oldu. İsyanı bastırmak için Polonya üzerine büyük bir ordu gönderen Rusya'ya karşı bir devlet hariç bütün Avrupa kamuoyu sert bir tepki gösterdi. Bismarck'ın Prusya'sı bu durumu fırsata çevirecekti. Prusya ile Rusya arasında 8 Şubat 1863'te bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Prusya, Polonyalı milliyetçilere ne doğrudan ne de dolaylı yoldan hiçbir şekilde yardım etmeyecekti. Hatta gerekirse ayaklanmayı birlikte bastıracaklar ve Prusya'ya kaçan isyancıları Rus ordusu takip edebilecekti. Bu hamleyle Rusya'yı tarafına çeken Bismarck kritik bir denge sağlıyor, Danimarka üzerine yapılacak harekatta tüm Avrupa'nın kendisine düşman olmasını engelliyordu. Danimarka Kralı 7. Frederik 1861'de Danimarka parlamentosunda kabul edilen kanunları Cermen Konfederasyonu'nda bulunan Holstein ve Lauenburg'da uygulamaya kalktı. Rusya'nın dostluğunu pekiştiren Prusya bu duruma itiraz ederek savaşa giden yolu açıyordu. Üzerine 7. Frederik'in vefatının ardından yerine gelen 9. Christian yeni bir anayasayı kabul etmiş ve bunu Schleswig'de de uygulamak istemişti. Tabuta son çiviyi çakan bu hadiseyle Prusya ve Danimarka arasında tarihe 2. Schleswig-Holstein Savaşı olarak geçecek mücadele yaşandı. Prusyalılar için kolay bir zafer olan savaşın ardından dükalıklar artık Alman idaresine verilecekti. Fakat yakın gibi görünen iki devlet, Avusturya ile Prusya'nın da çok ciddi sorunları vardı. Asırların Habsburg monarşisi yanı başlarında yükselen Prusya'dan oldukça rahatsızdı. Üç dükalık Danimarka'dan alınmıştı. Fakat kimin olacaktı? Avusturya bu toprakları almak istemiyordu. Zira ülkenin başında yeterince dert vardı. Ancak Avusturya toprakları Prusya'nın almasını da istemiyordu. Alman devletlerinden oluşan Cermen Konfederasyonu, dükalıkların konfederasyona katılmasını istiyor, Avusturya da buna destek veriyordu. Böylece topraklar Prusyalılara kalmayacaktı. Dükalıklar konusunda başlayan gerginlik, Prusya Kralı 1. Wilhelm'in de araya girmesiyle çözüldü. İki taraf arasında imzalanan Gastein Anlaşması ile Schleswig ve Lauenburg Prusya'ya, Holstein Avusturya'ya bırakıldı. Ancak bu hadise, Bismarck'ın zihninde Avusturya ile bir savaşın kaçınılmaz olduğunu göstermişti. Her zaman olduğu gibi Bismarck yine oyunu kuran kişi olacaktı. Avusturya'ya karşı İtalyanlarla ittifak anlaşması yapan Bismarck, Holstein'da yaşanan karışıklıkların Prusya'nın güvenliğini tehdit ettiğini iddia ederek Avusturya'ya buna bir çare bulması yönünde uyarıda bulundu. Habsburglar ise bunun bir iç mesele olduğunu, Prusya'nın karışamayacağını söyleyerek gerilimi arttırdı. Kısa zamanda büyüyen gerilimi diğer devletler de azaltamadı ve 1866 yılında Prusya, Cermen kardeşleri Avusturya'ya savaş ilan etti. Tarihe Kardeşler Savaşı olarak geçen bu savaş, Cermen Konfederasyonu'nu da dağıtan savaş oldu. Savaşın başlamasıyla Güney Devletleri, Avusturya'yı desteklediğini ilan edince Bismarck, Konfederasyonun sona erdiğini açıkladı. Bütün Avrupa, savaşın Avusturya üstünlüğüyle sona ereceğini düşünmekteydi. Asker sayısı olarak da Avusturyalılar üstün durumdaydı. Fakat beklendiği gibi olmadı. Prusyalılar, bir dizi muharebe sonucunda Avusturya'yı ağır bir mağlubiyete uğratmış, neredeyse Viyana'ya yürüyecek kadar üstünlük sağlanmıştı. Kral Wilhelm de ordu da savaşa devam ederek Avusturya'nın ezilmesini istiyordu. Ancak bugünü değil yarını düşünen Bismarck, şiddetli itirazlara rağmen Avusturya ile barış yapılması fikrini dayattı. Zira Alman Birliği henüz tamamlanmamış, esas düşman olan Fransızlarla henüz mücadele edilmemişti. Eğer Avusturya küçük düşürülürse Fransa ile yapılacak savaşta intikam için kesinlikle Fransa'nın tarafında olacaktı. Bismarck ecel telleri döktüğü bu tezini kabul ettirmeyi başaracak ve Avusturya ile bağların tamamen kopmamasını sağlayacaktı. Avusturya'nın Prusya karşısındaki yenilgisi ve Prusya'nın büyümesi Fransız kamuoyunu dehşete düşürdü. İmparator 3. Napolyon'a karşı muhalefet gittikçe artmaktaydı. Tepkileri yatıştırmak ve halkı yanına çekmek isteyen Napolyon, Berlin Büyükelçisi Vincent Benedetti'ye Bismarck'la görüşme emri verdi. Napolyon, Fransa'nın tarafsızlığının bedeli olarak Ren'in sol kıyısındaki toprakların Fransa'ya terk edilmesini istedi. Bismarck, Kral 1. Wilhelm'in bir santimlik Alman toprağını bile terk edemeyecek kadar Alman olduğunu söyledi. Büyükelçiyle yaptığı görüşmede şansölye, Fransa'nın isteklerini yazılı olarak bildirmesini istedi. Benedetti çok büyük bir hata yaptı ve yazılı belgeyi Bismarck'a verdi. Bismarck derhal bunu Rus çarına iletti. Çar ailesinin birçok ferdi Alman devletleriyle akrabaydı. Bununla da yetinmeyen Bismarck, Rusya'ya 1856 Paris Anlaşması'nı yırtabileceğini, doğuda kaybettiği toprakları geri alabileceğini söyledi. Dönemin Rus çarı 2. Alexander bu gelişmelerden çok memnundu. Eğer Prusya, Fransa'ya karşı savaşa girerse Prusya'yı destekleyeceğini iletti. Şansölye büyük bir diplomatik zafer kazanmıştı. Fransa'ya karşı oyununa devam etti ve Fransa'nın verdiği yazılı istekleri Fransız gazetelerinde yayınlattı. Haber bütün Avrupa'ya yayıldı. Fakat en çok endişe duyan İngiltere ve Güney Alman devletleri oldu. Her ikisi de Fransa'nın yayılma girişiminden korkmuştu. Bismarck iyi bir taktikle Katolik Güney Almanya'yı Protestan Prusya'nın yanına çekmeye başlamıştı. Yakında Avrupa'nın ve Rusya'nın tarihini değiştirecek savaş için iki taraf karşı karşıya gelecekti.